Hayatın Sesi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Radyo 1'de Türkiye Radyoları 1. programında Hayatın Sesi başladı. Programı Ayhan Demiray, Ayla Sert'le birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Ali Sami Halıcı, mikrofonda ben Selvi Karakoç, saat 14'e kadar sizinle birlikte olacağız. Ankara Uluslararası Film Festivali, 30 yıldır biz Ankaralıları sayısız filmle buluşturan önemli bir etkinlik. Bu yılda 120 filmi sinema severlerle buluşturmayı hedefliyor. 18 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilecek festivalin yarışma bölümünde 11 film yer alacak. İşte biz programımızın ilk bölümünde Ankara Uluslararası Film Festivali takvimi ve bu festivalin Ankaralı sanatseverler için ne anlama geldiğini paylaşacağız sizinle. Konuğumuz 30. Ankara Uluslararası Film Festivali Başkanı İnci Demirkol olacak. Programımızın ikinci bölümünde sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen ve birçok kişinin sosyal hayatta olan ilişkilerinin kopmasına neden olan sosyal fobiyi konuşacağız. Onu ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar var. O çalışmalarla ilgili bilgiler alacağız. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuğba Tokel olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuzla sizi buluşturmadan önce bir müzik dinleyeceğiz hep birlikte.
Sekizine ergin oldun zile. çocuk hem de kadın, 12'sinde ana. Bir gül gibi al ve narin, bir su gibi say, tam ve sakin. Susar kadın ünzile. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor? Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor.
Saatimiz 13.28'e doğru ilerliyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, Şebnem Ferah'ı dinlerken siz biz konuğumuzla buluştuk stüdyomuzda ve sohbetimize başlayacağız birazdan. 30. Ankara Uluslararası Film Festivali Başkanı İnci Demirkol'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Yoğunuz,
heyecanlıyız.
Hafif stresliyiz tabii.
Kolay gelsin bütün çalışmalarda.
Sağ olun.
Kolay değil, 30 yıldır buluşuyor sinema severlerle Ankara Film Festivali, Uluslararası Film Festivali. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda neler oldu, nasıl geçti 30 yıl?
Her zamanki gibi göz açıp kapayıncaya kadar. Keyifle geçti, stresle geçti. Çok sevinerek, severek yaptığımız bir iş, yoksa yani kolay bir iş değildir çünkü.
Evet.
Ama sevgiyle yapıldığı için çok güzel, insanları da seviyorsunuz, seyircinizi seviyorsunuz, arkadaşlarınızı, hocalarınızı, danışma kurullarını, hepsini severek ilerliyorsunuz. Herhalde sonuçta mutlu diyebilirim son.
Yorgun ama mutlu.
Evet.
Bu yılın çalışmaları ne zaman başlamıştı ve...
Hepsi
neler
6 ay
yaptınız?
Önce başlar. Aslında 1 sene önce başlar.
Evet. Bir festival biter, bir soluklanmanın hemen ardından gelecek yıl düşünelim.
Söz gelimi bir şey vardır, bir film vardır veya bir program vardır. Onu bu sene yapamıyorsunuzdur. Ah, hevesle bunu gelecek sene yapalım der. Onu böyle gelecek seneye hazırlamaya başlarsınız bile. Yani şimdiden gelecek senenin bir iki bölümü belli oldu diyebilirim. Bu böyle gitti hep. Hep kafanızda bir kez, günlük yaşamınızın bir parçası da sinemayı görmek. Yani daha festival başlamadan, aa şu festivale uyabilir, bak bu yönetmen de çok önemli, ortaya çıkaralım gibi. Hep böyle aklınızın bir köşesinde vardır o.
Evet, 18 Nisan'da başlıyor dedik Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda. Bu yılın bölümleri neler, temalar neler, öne çıkanlar neler?
Şimdi bizim... Festivalimiz kısa, belgesel ve uzun bölümlerinden oluşuyor. Kısa ve belgesel uzun bölü, ulusal uzunda yarışmalarımız var. Hepsinin yarışması var. Ayrıca ilginç, mesela bu sene belgesellerimiz çok ilginç.
Evet.
Ben hemen anlatmak istiyorum. Birisi yeni koyduk onu. La Turca Diva, Leyla Gencer.
Evet.
Yaşam öyküsünü anlatan bir belgesel. Nazım'ın kanatları, Nazım'ın hiç bilinmeyen bir yönünü, Nazım Hikmet'in hiç bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkaran bir belgesel. Bu şekilde değişik belgesellerimiz var. Biletler de bayağı hareketli gidiyor. Açtık çünkü.
Ne zamandı? 6'sında mı başlamıştı bilet,
evet,
satışı?
Evet, bilet satışlarımız 6'sında başladı.
Acele edin sevgili dinleyiciler, çünkü program öncesinde bazı filmlerin biletlerinin tükendiğini söyledi değerli konuğumuz.
Evet.
Merak ettikleriniz varsa Ankara Film Festivali'nin sitesine girebilir, oradan seçebilir, bilgi edinebilir ve hemen biletinizi alabilirsiniz. Buyurunuz.
Gerçekten öyle, bir iki film doldu. Bir iki filmde dolmak üzere. Öbürküler de güzel gidiyor.
Yani, şimdi kısa
bu
dedik.
Bu da emeğimizin karşılığı gibi geliyor.
Evet, mutlu eder, buluşacak mutlu ediyor, olması, evet. Sinema severlerle buluşturacak olması. Kısa filmler var dedik, belgesel filmler var dedik, uzun metraj elbette
var. Bir de dünya
var.
Sineması her zamanki oldu.
Dünya sinemasına nasıl baktınız, nasıl bakıyorsunuz bu yıl?
Şimdi dünya sinemasında bizim belli bölümlerimiz oluyor. Her zaman bir yönetmeni öne çıkarıyoruz. Bu sene Werner Herzog, 6 filmiyle birlikte olacağız. Onu izleyeceğiz. Geçmişte belgesellerini falan göstermiştik. Bazı filmlerini göstermiştik. Fakat Ankara'da büyük ekranda az görülen filmler bunlar. Evet. Hemen hemen hiç gelmedi diyebiliriz. Werner Herzog'un dışında işte Uzak Doğu'dan filmlerimiz var. Endonezya, Çin. Bir uzak evet. Nokta. Dünya sineması dünya festivallerinden, önemli festivallerden ödül almış, gösterilmiş, ilginç değişik filmler. Burada her ülkeden film var.
Capri devrimi de var, Romanya'da var.
Evet, hepsi var. İtalya'dan var, Romanya'dan, Litvanya'dan, tüm dünyadan filmler var. İşte o yılın en iyi filmlerini seçmeye çalışıyoruz. Orta Avrupa filmlerimiz var. 4 ülkenin filmi. Onlar böyle kendileri birleşik bir şeyler yapmak istiyor. Berlin'den taze Berlin 2019 Express. Gösterilmiş filmler var. Agnevar'da çok işte bitmek üzere olan biletlerden biri yani. Çok az kaldı Agnevar'da gösterimlerine.
Yaşama veda edeli de çok az bir vakit geçti.
Hem de anısına
geçti.
Gibi evet, de oluyor. Evet, çok evet. Hoş oldu. Bir de çok tatlı, hoş filmler, güzel film yapıyordu son
Varda'nın
dönemde.
O duyarlılığı, evet. Kadın hareketindeki yeri, Fransız Yeni Dalgası'nın en önemli kadını.
Evet, evet. Zaten hani filmlerinde işte son bir iki filmi kendini koyduğu filmler sinema tarihi gibi dolaşıyor. Çok tatlı, tatlı. Mesela onun dışında uzun filmde, ulusal uzun filmlerin bölümlerinden biri, işte yarışmamızın dışında Emin Alper'in Kardeşler filmi, ki bitti biletleri.
Evet.
Kalmadı.
Son yılların dikkat çeken yönetmenlerinden yaptığı her film ilgi görüyor.
Kesinlikle. İlginçti. Ödülü
evet,
de var.
Evet, evet.
Düşman filmini gösteriyoruz Ayta Çarman'ın anısına.
Rahmetle anıyoruz onu da.
Evet, çok festivalimizin iyi bir dostuydu. Sevgiyle anıyoruz. O ya belgesel mesela kısa bizde Türkiye'de ilk kez demeyelim ama en önemli festivaldir kısa için. Ankara Film Festivali. Geçmişte hemen hemen hiçbir festivalde yoktu ve kısa filmler evet. Festivali de yoktu. Hepsi Ankara Uluslararası Film Festivali'ydi. Yani bütün önemli yönetmenler ilk kısalarıyla bizden geçti. Öyle bir
öncü yanınız da var, ne güzel.
Her zaman okul olduğunu düşündük. Hani evet. O şekilde baktık olaya. Festivalden yolu festivalden geçenler bölümü işte geçmişte ilk filmleriyle katılan şu anda çok önemli sinema insanı olan film kişiler de gelecek, kendileri de gelecek. Filmleri de gösterilecek. Hatta katalogdaki bilgiler geçmişte bizim festivalde o yıllarda işte öğrenciyken yaptığı filmi işte bir basın yayın iletişim fakültesi öğrencisi yazıyor. Katalogda da öyle koyduk. Eskisi gibi koyduk. Yani yeni halleriyle evet. Değil eski halleriyle koyduk. O çok ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Balkan filmleri var, Beyond Borders. Canlandırma, Türkiye canlandırma tarihi filmleri var. Bu da yani az görülebilecek, kaçırılmaması gerekecek bir bölüm. Bunlar kısalarda, işte belgesellerde dediğim gibi bir sürü değişik evet. Belgesel var.
Bu yıl hangi sinemalarda olacak gösterimler?
Hepsi Büyülü Fener'de. Hı hı. 11'den 11.30'dan başlayacak. Akşam 9.30'a kadar filmler var. TED'in Türkiye Eğitim Derneği'nin askıda bilet uygulaması var. Özellikle ilk 3 seans
evet.
11, 14.30, 16.30, 16.45 seanslarında ücretsiz bilet veriyoruz öğrencilere.
Özellikle öğrenci arkadaşlarımız evet. için bu çok önemli. Askıda bilet uygulamasıyla gidip biletlerini alıp filmleri izleyebilecekler.
Evet.
Bilet fiyatları nasıl bu sene?
15 öğrenci 18 tam ama hiçbir gündüzleri şey 9 lira.
Evet. Yani bunca film geliyor. Çok yeni filmler var içinde. Dünya sinemasından, Orta Avrupa'dan, daha uzağa yok diye gidilmiş olan Uzak Doğu'dan sevgili dinleyiciler. Hem kısa film izleyebileceksiniz, hem belgesel hem uzun metraj film. Yarışmaları anımsatacak olursak, onlar için adayların durumu nedir? Çok başvuru oldu mu?
Tabii bu iki aşamalı seçim oluyor. Mesela 100 küsür kısa film geliyor. 70-80 tane belgesel geliyor. Ön jürilerimiz var. Ön jüriler oturuyorlar, filmleri izliyorlar. Aynı keza ulusal uzun filmler de öyle. Onlar işi ona düşürüyorlar. İşte 12'ye düşürüyorlar veya 12 filmin içinden jürilerimiz seçiyor. Yoksa altından kalkamazlar. Çünkü günlerce film izleniyor. Öyle bir gün, iki gün falan değil. Yani 70-80 belgeseli izlemek dehşet
kolay
bir
değil.
İş.
Evet, evet. Kimler var jüride bu sene?
O çok güzel bir jürimiz var. Ben hemen bunu okuyayım.
Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, radyolarınızı yeni açtıysanız, Hayatın Sesi programımızda 18-28 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'ni konuşuyoruz. Festival Başkanı İnci Demirkol'la, o da bize şimdi yarışma bölümleri için jüride kimler var onu aktaracak.
Ulusal uzun bölümünde yönetmen Tolga Karaçelik, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes, senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan. Ebru Ceylan da bu yolu festivalden geçenlerde, o da ilk kısa filmiyle ödül almış.
Evet.
onu da gösterecek, onu da takdim edecek. Oyuncular Tolga Tekin, Tülin Özen. Jürimiz bu şekilde.
Ne zaman belli olacak sonuçlar?
Sonuçlar kapanış
27. 27'sinde belli olacak. 18'inde açılış töreni var. Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda ne güzel de bir konser var o akşam.
Evet.
Moğollar burada olacak.
Moğollar konseri.
Saygıyla selamlıyoruz hepsini.
5-6 yıldır çok heyecanlı konserler veriyoruz. Bayağı iyi oldu. Hareketli ortam.
Evet.
Ödüllerimizi de söyleyeyim isterseniz. Biz 3 ödül veriyoruz. Şimdi en önemlisi Aziz Nesin Emek Ödülü Kadir İnanır'a. Sinemaya emek vermiş insanlar. Sanat Çınarı ödülü Ankara'daki sanatçılara veriyoruz. Ankara'daki sanat dünyasını zenginleştiren, geliştiren, büyüten kişilere. Bu sene Nazlı Eray var. Bir de kitle iletişim ödülü.
Evet.
Bu sinemayı sevdirmek. Sinemayla kitleleri buluşturan kurumlar, kuruluşlar, kişilere veriliyor. Gülse Birsel. Bu
evet.
seneki konuğumuz, ödülümüz.
Yarışmalarda birinci olanlar?
Onu biz de bilmiyoruz da.
Hayır. Onların ödüllerini...
Onlar 27'sinde.
Tamam, yarışmada birinci olanlar ayın 27'sinde belli olacak. Ödüllerini
evet.
alacaklar. Özellikle gençler ve kısa filmciler için hani yollarını açacak ödülleriniz de var mı? O anlamda sormak istemiştim.
Tabii, proje yarışmamız var.
Evet,
proje destek yarışması. Avrupa Birliği de destek oluyor bu konuda. Bir rakamımız var, onu veriyoruz, sunuyoruz.
Evet.
Onun için tabii önceden gene 100'e yakın bir başvuru oldu. Ön jürilerimiz bütün başvuruları inceledikten sonra ona düşürdüler. Orada da yarışmacılar gelip projelerini sunuyor ve nasıl gerçekleştirebileceklerini bize anlatıyorlar.
Evet.
Ve orada bir desteğimiz var.
Evet, o desteği vurgulamak için sorduk. Çünkü elbette ki böyle prestijli bir festivalden ödül almış olmak, dereceye girmiş olmak çok önemli. Filmlerini gösterebilmiş, buluşturabilmiş olmak çok önemli. Ama onun dışında yollarının da böyle açılabiliyor olması çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz biz size. Programımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Emek veren herkese selam olsun. olsun.
Sağ olun.
Dileğimiz bundan sonra o genç 30 yaştan daha da büyümesi, daha da zenginleşmesi, Başkent'in festivalinin adının daha da çok duyulması ve duyurulması. Sağolunuz.
Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Sizleri bekliyoruz.
Görüşmek dileğiyle o halde.
Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Uluslararası Film Festivali 30 yıldır bize birbirinden güzel filmler getiriyor, buluşturuyor, yollar açıyor, genç sinemacılara öncülük ediyor ve 18-28 Nisan tarihlerinde bu yılda konuyla ilgili bilgileri Festival Başkanı İnci Demirkol verdi. Çok teşekkür ediyoruz ve bir başka konuyla, konukla devam ediyoruz programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 13.42'yi gösteriyor ve programımız yeni bir konuyla, yeni bir konukla devam ediyor ama ilk bölümümüzde konumuz sinema olunca sevgili arkadaşlarım Ayhan ve Ayla program akışını da sinemayla bağlayarak, çünkü konu da bağlantılı, aktarmışlar, yazmışlar. Programı açarken söylemedim, şimdi söyleyeyim o cümleleri size. İzlenme rekorları kıran bol ödüllü bir film vardı demişler ve hemen herkes de o filmi sevdi ve anımsar, Avatar filmi. Son teknolojik çalışmalarla bilinçaltı altındaki duyguların izlendiği film, izleyiciler tarafından da beğenilmişti. Bizim konumuz ve konuğumuz da yaptıkları çalışmayı böyle anlatabilir belki diye o sinema filmine de göndermede bulunmuşlardı. Filme de göndermede bulunmuşlardı. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuğba Toker ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Biz tanıtırken sosyal anksiyete bozukluğunun bertaraf edilmesinde sizin önemli çalışmalarınız olduğunu söyledik. İpucunu da Avatar filmiyle vermeye çalıştık. Sosyal anksiyete bozukluğunun ne olduğunu konuşarak da başlayabiliriz. Tabii. Ve sizin yaptığınız çalışmalara değinebiliriz.
Tabii. Sizin de belirttiğiniz gibi sosyal anksiyete bozukluğunun diğer bir adı sosyal fobi ve bu sosyal fobi sosyal iletişim durumlarında bireylerin diğer insanlar tarafından yargılanacağı, eleştirileceği ile ilgili duydukları yoğun bir kaygı ve korku durumu. Bu sırada bazı fizyolojik belirtiler de gösteriyor kişiler. İşte kalp atış hızındaki artış, terleme, aynen ağız kuruluğu gibi. Ve bu durumun da diğer insanlar tarafından fark edilebileceği endişesiyle korkuları, kaygıları daha da artıyor. Ve bir kaçınmaya dönüşüyor. Bu ortamlara, sosyal ortamlara girmekten çok yoğun korku duyuyorlar. Bu sosyal ortamlar derken verebileceğimiz örnekler bir iş görüşmesine gitmek veya bir toplantıda konuşmak, bir topluluk önünde sunum yapmak veya da sosyal ortamlarda bulunmak, örneğin bir alışverişte bir şeyi geri vermek, bir ürünü veya bir iletişimde bulunmak, bir restoranda kendi tanıdıkları arkadaşları dahi olsa onlarla iletişimde bulunmak, bir toplu taşım aracında konuşmak gibi bu tarz ortamlara girmekten kaçınıyorlar ve kaçındıkları zaman bu aslında bir kısır döngüye girmiş oluyorlar.
Yapmak istedikleri belki bir dolu şeyi yapamıyorlar.
Kesinlikle hem mesleki anlamda hem sosyal hayatlarını etkileyen bir süreç. Tabii ki bu kişilerin sosyal fobisi olduğu için bunun terapisi de çok zor oluyor. Biz sosyal fobi derken biraz önce verdiğim örnekler üzerinden gittik. Biraz belki özgül fobi diye tanımladığımız fobilerden farkını açıklarsam, özgül fobiler biraz daha kedi köpek korkusu gibi örnekler verebileceğim. Veya yükseklik korkusu gibi, kapalı alan korkusu gibi ve bunları biraz daha geleneksel olarak terapisinde kullanılan bir yöntem var. Maruz bırakma yöntemi. Bu bilişsel davranışçı bir psikoterapi yöntemi. Diğer fobileri bu ortamlarda, gerçek hayatta maruz bırakmak biraz daha kolay olabiliyor. Ama sosyal fobisi olan bir insanın zaten böyle bir evet. fobisi varken sosyal ortama sokup da maruz bırakmak çok zor oluyor.
Şiddeti
bu anlamda
artabilir değil mi?
Kesinlikle. Yani yüzdelere baktığımızda da Türkiye'de 9 ile 21 %21 aralığında sosyal anksiyete bozukluğu görülebiliyor. Bütün bir yaşam boyu sürecine baktığımızda ve yine yapılan başka bir araştırmada da üniversite öğrencilerinde yaygınlığı %24. Yani yeni nesilde de bu çok fazla yaygın ve bu kişilerde terapi talebinde bulunmuyorlar. Sadece 1/3'ü gibi bulunuyor ve bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar.
Sosyal medyada belki rahatlar, belki yazıyorlar, belki cevaplıyorlar ama evet. yaşamın içine, o sanal ortamdan çıkıp yaşamın içine geçtiklerinde aynı beceri, aynı atılganlık, atiklik.
Kesinlikle. Biz de biraz bu işte teknolojinin yarattığı sorunu veya sadece teknolojinin yarattığı bir sorun da olmayabiliyor. Çok küçükken yaşadıkları bir travma da olabiliyor. Örneğin ilkokulda herkesin önünde bir şiir okumuştur ve o anda bir travma yaşamıştır.
Ben unuttum. Bütün okulun önüne çıkıp öğretmenimin bana güvenini de görüp orada 10 kıtalıktı galiba. İki kıtayı okudum, o kadar da emindim ki kendimden yazmamışım, devamını unuttum.
Evet.
Sonra tıpış tıpış çekilmiştim, Allah'tan aşmışım onu.
Aşmışsınız, siz o korkunuzla yüzleşmişsiniz kesinlikle. Bir şekilde yüzleşmek gerekiyor. Bizde normal geleneksel maruz bırakma yönteminde terapistlerin yaptığı, aslında korkulan bir durumun olmadığı, bu gerçek hayatta bununla yüzleştiklerinde bunu gösterebilmek. Avatarlardan, teknolojilerden bahsediyoruz.
Sizin bağlantınızdan, Ottu'nun bilgisayar ve öğretim teknolojilerinden de şimdi.
Aynen. Şey olarak biz bölüm olarak farklı alanda sanal gerçek teknolojilerini kullanmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiğimiz bir proje ve Teknokent'te yazılımını geliştirdiğimiz bir proje bu. Sanal gerçeklikle maruz bırakma terapisi. Klinik psikologlarla birlikte, danışmanlarımızla birlikte geliştirdiğimiz bir proje. Bizim burada amacımız gerçek hayatta zor olan bir şeyi ortamları 3 boyutlu olarak modelleyip simüle edilmiş bir ortamda bireyleri o ortama maruz bırakmak. Dolayısıyla o korkuyu, yaşadıkları kaygı ve korkuyu bu 3 boyutlu ortamda yüzleşebiliyorlar.
Bunu ne kadar zamandır uyguluyorsunuz? Uygulanmaya başladım yoksa proje mi oluşturuldu?
Şöyle, projemiz bitti ve bir pilot çalışma yaptık ODTÜ'de. ODTÜ'de sosyal fobisi olan ve bizim bu yazılımı kullanmak isteyen gönüllü kişilerden, öğrencilerden daha çok bir katılım grubumuz oldu. Grubun yarısına hayal ettirerek bu ortamlarda maruz bıraktık geleneksel bir yöntemle. Yarısına da sanal gerçeklikle maruz bırakma terapisi uygulandı. 8 haftalık bir seans süresince her hafta farklı ortamlara maruz bırakıldı. Biraz sonra biraz daha yazılımdan bahsedeceğim. Öncesinde ve sonrasında çalışmanın kaygı ve kaçınma seviyelerini ölçtük ve bu iki grubunda 8 hafta boyunca gösterdiği değişim kaygı ve kaçınmalarında düşüş olduğunu gösterdi. Ancak sanal gerçeklik grubunda, bu yazılımı kullanan grupta daha etkili bir düşüş olduğu gözlemlendi.
Ne güzel.
Bu da gelen aslında şeylerden, geri bildirimlerden gelen, katılımcılardan gelen verilerde de şöyle ortaya çıkıyor. Biz yani imgesel olarak hayal etmede zorlanıldığı durumda işin aslında içine sanal gerçeklik giriyor ve biraz daha kolaylaştırıyor süreci.
Şimdi biraz daha açarız dediğiniz bölüme gelelim. Bunu nasıl sağlıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
Şöyle, aslında biz farklı ortamlar düşünerek başladık. Bu kişiler sosyal fobi diyoruz. Ama ne tür farklı ortamlarda bu sosyal fobiyi yaşarlar? 9 farklı modül, yani 9 farklı sanal 3 boyutlu ortam modelledik, tasarladık. Bunları 3 ayrı başlık altında topladık. Biri akademik, diğeri iş, diğeri de daha sosyal ortamlar. Akademik ortamda bir yüksek lisans mülakatı, bir toplantı veya da bir az bir sayıda bir topluluğa sunum yapmak gibi, bir 50 kişilik bir derslik gibi. Çünkü üniversite öğrencilerinin arasında hakikaten bu derste çıkıp evet, anlatmak evet. Yüksek kaygı durumu. İş ortamında ise bir iş mülakatı bir iş toplantısı ve 100 kişilik belki daha büyük bir gruba bir görüş, bir topluluk önünde konuşma. Sosyal ortamlarda da restoran, metro ve bir alışveriş merkezi modelledik. Bizim amacımız burada danışana, terapist eşliğinde bu ortamlara maruz bırakmak. Burada biraz önce şeyden bahsettim, bu kişilerin bazı fizyolojik değişimler yaşadığından. Bu süreçte biz
ölçtünüz mü
danışanlardan fizyolojik ölçümler alarak kalp atış hızı ve deri iletkenliğini bir cihazla alarak ve o üç boyutlu ortama, diyelim iş görüşmesi ortamına, gözlükte kişiyi bu ortama maruz bırakarak, sanal gerçek
gözlüğünü kullanarak. Onu soracaktım ben de, sanal gerçeklik gözlüğüyle mi?
Aynen.
Konuşmalar için işte mikrofon, kulaklık.
Zaten telefondan çıkıyor ses ve evet, kendisi konuştuğunda telefonla, yani telefondan gelen avatarla. Şöyle aslında bir tarafta bir sanal gerçeklik gözlüğü var ve danışanlar bu gözlüğü takarak o ortamı üç boyutlu görüyor. Diğer tarafta terapistin kontrol ettiği bir kontrol paneli var. Terapist ortamı görüyor. Ayrıca senaryolar başlamadan önce ortamın, senaryonun bazı ayarlarını yapabiliyor. Görüşme yaptığı kişinin cinsiyetini, yaşını veya toplantı salonunda kaç kişi olması gerektiği gibi bazı senaryo ayarlarını yapıyor. Ve senaryo süresince danışanın karşıda görmüş olduğu kişinin, avatarın konuşmalarını kontrol ediyor. Yani sözel ve sözel olmayan bazı davranışlarını. Burada düşük seviyeden bakıp sistematik olarak zorlaştırarak, artırarak danışanın aslında o zor duruma ne kadar dayanabilir, ne kadar maruz bırakabiliriz onu göstermek istiyoruz. Örneğin onay cümleleri kullanabiliyor veya da konuşurken danışan sözünü bölebiliyor. Biraz daha yüksek sesle konuş, anlamıyorum evet, diyebiliyor. Yani burada sözel olan bazı davranışları değiştirerek danışan konuşurken biraz daha zorlamak amaç veya da avatar karşısındaki sanal karakter, avatar ilgili olabiliyor veya ilgisiz olabiliyor. Yani karşıdaki ilgisizken nasıl bir psikolojide biz onu
bütün
yaşatmak istiyoruz.
Bütün boyutlarını siz yaşatmak için elinizden geleni yapmışsınız ve pilot uygulamanın sonunda sevgili dinleyiciler bu sanal gerçeklikle, sosyal anksiyete bozukluğuyla mücadelede daha çok başarıyı elde etmiş değerli bilim insanlarımız. Genel olarak kullanılabilecek mi, son sorumuz olsun bu size, yaygınlaşabilecek mi?
Kesinlikle şu anda özellikle ilgilenen klinik psikologlar ve psikiyatristlere verdiğimiz bir eğitim var. Sürekli eğitim merkezinde, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde bu hafta ilkini veriyoruz. 27-27 Nisan'da da ikincisini açacağız. Şu an bütün hani psikiyatri merkezlerine açık kullanılabilir bir yazılım. Bunun bir başka aslında önemli boyutunu da belirtmek istiyorum son olarak. Türkiye'de sosyal fobiye özel olarak ve yerli olarak geliştirilmiş ilk yazılım olduğu için hem Türkçe desteği hem de bizim biraz daha kültürümüze uygun evet, açısından evet, ortamlar, avatarlar vesaire, o anlamda da bazı ilkleri barındırıyor diyebilirim.
Sizden bilgi almak isteyen, size başvurmak isteyenler olursa nereye gelsin, hı hı, ne yapsınlar?
ODTÜ Bilgisayar ve Teknoloji Eğitim Bölümünden benim iletişim bilgilerime ulaşabilirler. E-mail adresim de orada, Tuğba Tokel, verebilirim ama oradan ulaşabileceklerdir. Evet. Teşekkürler.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir çalışma yapmışsınız. Siz konuşurken epeyce de film gözümün önünden geçti açıkçası. İşte gelecek de bir gün geliyor. Yeter ki biz bilime inanmaya, aydınlığın peşinde koşmaya devam edelim sevgili dinleyiciler. Daha huzurlu, daha mutlu günler dileğiyle veda ediyoruz bugün size. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuğba Tokel, sağolunuz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ayhan Demiray Ayla Sert hazırladı programı. Ali Sami Halıcı vardı teknik yönetimde. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün azıcık erken ayrılıyoruz sizden. Hoşçakalın.
Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Kim bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Nasıl yollarına bakacağım, kim bilir? Ah, nasıl yollarına. bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar dertli olacağım, kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Gösterecek mi gönlüm, beklemeye tahammül gösterecek mi gönlüm? Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm? Ne malum uzun mudur sensiz geçecek ömrüm? Belki de başucumda arzu ettiğim ölüm, hangi yakın zamanda öleceğim, kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir?
Sesi.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.